kokusu. Hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Leylak Kokusu başkent Ankara'da TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nda bir stüdyoda başlıyor yayılmaya ve sonrasında bütün Türkiye'yi ve dünyayı kavruyor. Neden mi? Çünkü biz Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak bütün dünyaya ulaşıyoruz. Saatlerimiz farklı olabilir ama kalplerimiz bir. Hoş geldiniz bir kez daha. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden bize ulaşabileceğinizi biliyordunuz değil mi? Ve TRT Dinle mobil uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz. +90 312 463 34 21 bizim telefon numaramız. Yayın sonrasında eğer Leyla Kokusu'nu dinlemek isterseniz leylakokusu@trt.net.tr yine bize ulaşabileceğiniz bir adres ve e-posta adresimizden ve Leyla Kokusu alttan tire Instagram hesabımızdan da bize ulaşabilmeniz mümkün. Biz deyip durdum da biz kim miyiz? Didem Güner'i hazırlıyor bu güzel programı. Cihan Aktepe ile çalışıyoruz bugün teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağım bir saat boyunca. Ama şarkısız olur mu hiç? Hadi bakalım önce bir şarkı dinleyelim. Sonra Leylak Kokusu'nun o güzel havasına kaptıralım kendimizi.
Korkusuzum karşıma zor olur çıkmak. Kumdan kuleleri çok kolay yıkmak. Son sözümü söyletme şimdi sakın bana. Bir şans daha veririm belki de sana. Dimdik ayaktayım ben güle güle sana. Biliyorum gidiyorsun başkasına. Ne ağrısın başım, ne aksın gözyaşım. Ben yıllardan beri benle barışmışım. Bazen kaybetmişim, bazen kazanmışım. Ben yıllardan beri benle yarışmışım.
Bu şarkı böyle devam eder, korkusuz kadınların şarkısı. Evet, şimdi bambaşka bir konuya geçeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Beslenmeyle ilgili. Evet, beslenmeyle ilgili son dönemlerde en sık karşılaştığımız kavramlardan biri glutatyon. Glusu yakın geldi değil mi? Sanki glutene gider gibi. Bakalım neymiş bu kelime öğreneceğiz. Beslenme ve diyet uzmanı Banu Salman var şu anda telefon attığımızda. Banu Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz, sağolunuz. Evet, değişik bir kelime dedik. Dediğim gibi yolu glutene gidiyor galiba. Ne dersiniz, kelime kökü aynı mıdır glutatyon?
Değil, hayır. Değil. Glutatyonla glutenin alakası.
Hiç ilgisi yok bir de. Hadi bakalım.
Evet. Buğday proteini, gluten. Glutatyon ise çok önemli bir vücudumuzun ana antioksidanı. Tabii şöyle bir ortak benzerliği var. İkisi de protein yapısında. Gluten de glutatyon da ama tamam. Çok farklı şeyler. Glutatyon çok önemli bir antioksidan. Hatta artık ana antioksidan diyoruz biz glutatyona. Neden ana antioksidan diyoruz? Antioksidan açacak olursak eğer bizi serbest radikaller dediğimiz kanser oluşumuna karşı koruyan, hücrelerimizin yapısını bozulmasını engelleyen koruyucu maddeler diyebiliriz, koruyucu kimyasallar diyebiliriz. Evet. Glutatyon da çok önemli bir antioksidan. Bu anlamda mesela vücudumuzda hücre içerisindeki mitokondri bizim enerji santralimiz. Tüm vücudumuzun, hücrelerimizin, organlarımızın çalışması için ihtiyacımız olan enerjiyi üretiyor mitokondriler. İşte mitokondrilerin bu enerji üretiminde glutatyon çok önemli bir görev alıyor. Bu enerjinin doğru üretilmesini, doğru yönetilmesini sağladığı gibi bu enerji üretilirken bazen serbest radikaller oluşuyor. Serbest radikaller nelerdi? Serbest radikaller bizi hasta eden, özellikle kanser öncüsü maddeler diyebiliriz bunlara. Oksidanlar diyebiliriz. Dolayısıyla işte glutatyon bu serbest radikallerin oluştuğu durumlarda bu serbest radikalleri toplayarak yok ediyor diyebiliriz özetle. Evet. Dolayısıyla glutatyonun böyle bir önemli özelliği var. Bu yüzden de ana antioksidan diyoruz.
Evet.
Sağlıklı kalmak, performansımızı artırmak, hastalıklara karşı korunmak, yaşlanmanın etkilerinden korunmak, yani hızlı yaşlanmayı engellemek, bağışıklığımızın doğru işlevi ve enflamasyon kontrol dediğimiz vücudumuzda pek çok hastalıkların bir arada olduğu durumlar. Yavaş yavaş oluşan durumlara biz enflamatuar süreçler diyoruz. Neler bunlar? Diyabet, efendime söyleyeyim, obezite, depresyon, Alzheimer, Parkinson, pek çok enflamatuar süreçler var. Ve immün sistemin baskılanması gibi. İşte bunlardan korunmak için bizim glutatyon düzeylerimizin vücudumuzda olması gereken seviyelerde olması gerekiyor. Yani, ve glutatyonu vücut kendisi üretiyor.
Allah
karaciğer
Allah, çok
üretiyor.
Ilginç. Evet.
Vücudun kendi ürettiği bir madde. Ve dolayısıyla düşük seviyeleri de bu sözünü ettiğimiz hastalıklara yakalanma riskimizi artırabiliyor.
Evet.
Dolayısıyla özetle aslında sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için en önemli bileşenlerden birisi vücudumuz için diyebiliriz. İşte yaşlanma, kanser, kalp damar hastalıkları, bunama, pek çok dejeneratif hastalığın önlenmesinde çok önemli. Peki glutatyonla ilgili bir diğer en çok sorulan sorulardan birisi. Neden eksiliyor vücutta? Neden glutatyon eksiliyor? Glutatyonu vücut yapıyor, karaciğer yapıyor. Peki neden glutatyon vücutta eksiliyor? Aslında bunun iki sebebi var. İki tane ana sebep verebiliriz bununla ilgili. Birincisi aslında bağışıklığımızın, vücudumuzda DNA onarımının ihtiyacı olduğu durumlarda, oksidatif stresimiz yükseldiğinde, bağışıklığımız düştüğünde ya da bağışıklığımızın ön plana geçtiği durumlarda glutatyona gereksinim artıyor. Bu da glutatyona gereksinim arttığı için de vücutta düzeyleri düşüyor. Çünkü kullanılmaya başlanıyor.
Evet.
İkincisi ise tabii çok konuşuluyor bu da, vücudumuzun maruz kaldığı toksik ve zararlı maddeler. Yani dışarıdan gelen etkenler. Birinci söylediğim iç faktörlerdi. Yani vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin hızlı çalışması, DNA onarımına ihtiyacımızın olması, oksidatif stres vesaire gibi durumlar ya da mitokondrilerde fazla serbest radikal üretimi. İşte bütün bunlar glutatyonun daha çok kullanımına sebep oluyor. Bu da glutatyon seviyelerini düşürüyor idi. İkincisi ise dış faktörler. Neydi bunlar? Toksik kaldığımız zararlı maddeler. İşte nedir bunlar? Sürekli kullanılan fazla miktarda ilaçlar. Bunlara en başta verilen örnekler parasetamol dediğimiz ağrı kesiciler. Efendim tiner, ağır metaller, civa, işte diş dolgularıyla aldığımız vesaire, kurşun, kadmiyum, bakır gibi ağır metaller, böcek öldürücüler, pestisitler yani, tarım ilaçları veya ya da herbisitler dediğimiz viral mücadele ilaçları, yapay tatlandırıcılar, sentetik gıda boyaları, sigara dumanı, mangal dumanı, egzoz dumanı, kirli hava, alkol, evlerde kullandığımız temizlik ürünlerinin kimyasalları gibi gibi, bunları daha da artırabiliriz. Tabii ki radyasyon, efendime söyleyeyim şimdi aklıma gelmiyor, daha fazla fazla endüstriyel faktörler gibi gibi şeyler ya da yetersiz beslenme. Çünkü glutatyon üretimini vücutta pek çok diğer antioksidan, vitamin, mineraller de destekliyor. Yani glutatyon üretilirken karaciğerde örneğin selenyum bunun üretimini destekliyor. Örneğin çinko bunun üretimini destekliyor. Örneğin C vitamini bunun üretimini destekliyor. Örneğin magnezyum, B12, D vitamini bunların glutatyon üretimini destekliyor. Dolayısıyla bu vitamin minerallerin eksikliğinde de glutatyon üretiminde ciddi bir azalma oluşabiliyor. Dolayısıyla aslında bütünsel bakmamız gerekiyor buna. Yeterli ve dengeli bir şekilde bütün vitamin ve minerallerimizi alıyorsak, vücudumuzda vitamin mineral eksikliği yok ise, örneğin demir gibi yine aynı şekilde, bütün bunlar glutatyon üretimini olumsuz yönde etkilemiyor. Eksiklikleri olumsuz yönde etkiliyor. Kronik stres, sürekli bir kaygı endişe halindeysek, depresyon sürekli çok süre gelen bir şey ise, bunlar da yine glutatyon üretimini azaltıyor. Çünkü o durumlarda glutatyon sürekli aşırı derecede kullanılıyor vücutta.
Evet.
Mesela çok özel, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Bu ara herkes bu pandemiden kapandık vesaire, işte Netflix'te diziler, filmler vesaire derken gece yatma saatlerimiz de uzadı gözlemlediğimiz kadarıyla. Aslında melatonin dediğimiz hormon, yani çok önemli bir yine antioksidandır melatonin.
Uykuda salgılanıyor.
Ve karanlıkta uyku uykuyla salgılanır. Biz melatonin aynı zamanda anti stres hormonu ya da uyku hormonu, renovasyon hormonu da deriz. İşte melatonin de glutatyon üretimini destekliyor. Dolayısıyla melatonin eksikliğinde de vücudumuzda glutatyon seviyelerinde düşmeler ortaya çıkabiliyor. Peki biz melatonini nasıl daha azaltmaya başladık vücudumuzda bu dönemlerde? Örneğin geç yatıyoruz, daha fazla ışığa maruz kalıyoruz. Masa başı, yatağımızın başındaki lambalar, telefon ışığı, laptop ışıkları, televizyon vesaire. Özellikle gece 8-9'dan sonra maruz kalınan ışık, aydınlık, ciddi anlamda melatonin hormon salınımını olumsuz yönde etkiliyor. Tabii ki bu bir toplamda bir döngü, büyük bir döngü. Resmin bütününe bakmak lazım. O yüzden uykusuzluk da aslında glutatyon ve çok aşırı miktarlarda gece ışıkları da glutatyonun düşmesine sebep olabiliyor. Evet. Zaten 20 yaşından sonra vücudun glutatyon üretimi düşmeye başlıyor. Yani yaşla beraber örneğin 20 yaşından sonra %5-10 civarında glutatyon üretim seviyeleri zaten düşüyor. Dolayısıyla bizim aslında yaş aldıkça yaşam şeklimizi, beslenmemizi daha iyileştirmemiz gerekiyor ki bu tarz önemli bizim için olan antioksidanların da seviyelerini çok düşürmeyelim diye.
Evet.
Evet, ben çok uzun bir giriş yaptım.
Yok yok, çok çok iyi yaptınız. Vaktimiz belki dar olabilir bugün program için. Akışımız evet, değişebilir. Evet. O yüzden çok güzel, çok seri bir konuşma oldu. Teşekkür ederiz Banu Hanım. Bunun yanı sıra benim de bir sorum olacak. Peki biz diyelim ki tüm bu şeylere dikkat ediyoruz. Konulara, işte uykumuza, beslenmemize. Bunun dışında bizim glutatyonu edinebileceğimiz işte vitaminler var mı? Dışarıdan alabileceğimiz şeyler var mı?
Piyasada var tabii glutatyon destekleri. Fakat mesela bunların kullanımı mutlaka bir hekim kontrolünde olmalı. Çünkü bir defa bütün bunları kullanmak için vücudunuzdaki vitaminlere eksikliklerini tanımlamanız lazım.
Bilmek lazım.
Yani örneğin vücudunuzda bir B6, B12, folat yani folik asit eksikliği var ise bütün bunların eksikliği, melatonin hormonda sıkıntı var ise vesaire, bütün bunların eksikliğinde zaten bizim mutlaka hani bir hekim kontrolünde başlamamız gereken bunları ve beraberindeki diğer destekleri almamız gerekiyor. Bir de çok ciddi glutatyon eksiklikleri var. Özel tedavi gören bireylerde işte şiddetli glutatyon eksikliği deniyor bunlara. Bunlar saptanmış eksiklikler. Ay ben işte vücudumda glutatyon yükselteyim diye ezbere alınabilecek şeyler değil bunlar. Şiddetli glutatyon noksanlı dediğimiz durumlarda işte o kanser tedavilerinde, HIV AIDS tedavilerinde, genetik mutasyonlarda, bu tarz durumlarda ise kişilerin hekim kontrolünde bir sağlık kuruluşunda elbette ki damar içinden glutatyon tedavisi almaları gerekebilir. Ama bu dediğim gibi çok özel durumlarda ve hekim kontrolünde olmalıdır. Bununla ilgili yayınlar da zaten bunun çok daha özel durumlarda yapılması gerektiğini gösteriyor. Fakat tabii bizim vücudumuzun glutatyon üretimini artırmamız çok zor bir şey değil. Vücudumuz glutatyonu kendisi üretiyordu. Dışarıdan rahatlıkla alabildiğimiz bir besin grubu yoktu glutatyonla. Fakat glutatyon üretimini artıran prekürsör dediğimiz, yani glutatyonun öncü maddeleri de diyebiliriz ya da glutatyon üretimini artıran gıdalar da diyebiliriz bunlara. Bunlar var. Örneğin glutatyonda mesela aklıma gelen melatonin salgısının artması önemliydi. Tamam, uykumuza dikkat ettik. Işığa maruz kalmadık belirli bir saatten sonra. Bir de vişne var. Özellikle bu mevsimde tabii ki yok ama yazdan atanlar var. Buzdolabına, vişnelerini, buzluklarına vesaire özellikle yazın daha çok kullanılabilir. Vişne melatonin hormonu açısından çok zengin. Mesela hani vişne tüketilebilir zamanında ve buzluğumuzda varsa. Hani bunlar olabilir. Efendim söyleyeyim, magnezyum eksikliği olanlar çok önemli. Kanda magnezyum desteği eksikliği çıkmış ise mutlaka magnezyum desteği kullanmaları gerekebilir hekim kontrolünde. Ama bunun yanında magnezyumdan zengin gıdalar var bildiğimiz. Balık, ıspanak, kabak, bal kabağı çekirdeği, ayçiçek çekirdeği, ceviz, badem, yer fıstığı, bunlar magnezyum kaynakları. Öte taraftan glutatyonun paralel arkadaşı, yani glutatyon üretimini destekleyen en önemli minerallerden birisi selenyumdur. Mesela selenyum aynı zamanda tiroid fonksiyonlarını da düzenler. Günde mesela selenyum tüketiminizi dengeli yapmak ve glutatin üretiminizi desteklemek için işte Brezilya fındığı günde 3-4 tane alındığında günlük selenyum ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Bunun yanında sardalya balığı. Efendim mesela hindi, tavuk, yumurta, ıspanak da yine selenyumdan zengin gıdalar. Hani masalarımızda bunlara yer verebiliriz. Bunlar son derece önemli gıdalardır. Yine aynı şekilde glutatyon üretimini artıran, uyaran çok değerli baharatlar var. Bu aralar yine çok sık ismini duyuyoruz. Zerdeçal mesela.
Evet.
Yemeklerde mutlaka zerdeçal kullanmalıyız. Ve zerdeçalı kullanırken iki şeye dikkat etmeliyiz. Çünkü zerdeçal ısı ile aktif oluyor ve emilimi de kullanımı da vücutta çok artıyor. %2000'lerden bahsediliyor.
Peki.
Dolayısıyla zerdeçalı sıcak yemeklerde pişirirken kullanıp yanına da karabiber eklediğimiz zaman yine aynı şekilde aynı anda o zaman zerdeçalın vücuttaki kullanımını çok yüksek oranlarda artırıyoruz.
Çok güzel.
Yine aynı şekilde tarçın, kakule, çörek otu bunlar glutatyon üretimini ciddi anlamda uyaran, yükselten gıdalar. Bunlara mesela hayatımıza yer vermekte fayda var. Glutatyonun tabii vücutta o kadar çok yerde fonksiyonu var ki örneğin karaciğer üzerinde de onarıcı özellikleri var. Burada tabii karaciğer yağlanması olan bireylerde silimarin dediğimiz ya da milk thistle dediğimiz glutatyon düzeylerini de yükselten bir madde ortaya çıkıyor. Bu kullanılabilir belki destek olarak. Karaciğer destekleyicidir çünkü. Fakat glutatyondan zengin besinlere tekrar bir bakacak olursak bir defa kükürt bileşikleri yani kükürt içeren gıdalar glutatyon üretimini hem destekliyor hem de bir miktar glutatyon içeriyor. Ne
hangi
bunlar?
Gıdalar?
Kuşkonmaz, avokado, ıspanak, bamya. Brokoli, mesela mevsimine bakarsak brokoli bugün var, ıspanak var, kuşkonmaz zor da olsa, pahalı da olsa var. Efendim mesela havuç, mevsimin sebzelerinden gidiyorum. Greyfurt, tabii greyfurt tüketimi kişiler tarafından son derece dikkatli tüketilmesi gereken bir meyve. Çünkü ilaçlarla etkileşimi çok yüksek. Doktor kontrolünde kullandıkları kardiyovasküler ilaçlar, başka ilaçlar var ise eğer greyfurt tüketmemeliler. Ama onun yerine portakal da benzer bir etki gösteriyor. Karpuz, papaya, çilek tamamen mevsim dışı gıdalar ama mevsimine tekrar döndüğüm zaman limon,
tabii,
muz, karnabahar, ceviz, efendime söyleyeyim işte elma, üzüm bunlar gerçekten iyi glutatyon kaynakları ve glutatyon üretimini artıran gıdalar. Bunlara baktığımız zaman bunlardan zengin bir beslenme masamızda mutlaka bunlardan belirli zamanlarda, belirli düzeylerde olması bizi bu anlamda zaten destekleyecektir diye düşünüyorum.
Aslında Banu Hanım şöyle bir hani kabaca baktığımız zaman anlattıklarınıza çoğu sağlıklı beslenme zaten. Hani saymış olduğunuz tüm sebzeler, tüm meyveler gerçekten hani sağlıklı ve bu hayatımızda bir haftalık diyelim ki beslenme programımızda azar azar tüketip yeniden sonra ertesi hafta yeniden onlardan tüketmeye ya da o benzeri besinleri yeniden tüketmeye başlamamız gereken besinler. Yani sizin söylediğiniz şey aslında siz sağlıklı beslenirseniz glutatyonunuz da istediğiniz seviyede olur. Doğrudur değil mi anladım?
Sağlıklı bir bireyseniz yani aslında sen kronik bir rahatsızlığınız yoksa ciddi bir enflamatuar rahatsızlığınız
yoksa
yok ise, ve sağlıklı besleniyorsanız ve de sağlıklı yaşıyorsanız sadece sağlıklı beslenmek değil biraz önce örnek verdim işte çok uzun süreler uykusuz kalmak, gece 8'den sonra çok fazla sürekli ışığa maruz kalmak bunlar da gerçekten bizim vücudumuzun dengelerini olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü bizim saat 9'dan 10'dan sonra vücudumuzun renovasyon süreci başlıyor. Yani dinlenme ve bozulan hücrelerin işin yolunda gitmeyen şeylerin düzeltilmesi, tamiri ya da yok edilmesi süreci başlıyor. İşte bu süreci olumsuz yönde etkilediğimiz zaman ertesi güne yeni bir biz olarak uyanamıyoruz. Oysa ki vücudun gece uykusu yeni bir bize tekrar günaydın demek içindir. Bu da tabii ki melatonin, glutatyon bu tarz maddeler bizim bu renovasyon sürecimizde son derece kıymetli. O yüzden hem sağlıklı beslenme hem de sağlıklı bir yaşam son derece önemli. Mesela yapılan çalışmalar haftada 3-4 kez yarım saat 40 dakikalık bir orta düzeyde egzersizin ve mümkünse açık havada glutatyon seviyelerini yükseltmede olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. Biz biliyoruz ki orta düzeyde sağlıklı bir fiziksel aktivite pek çok açıdan bizim için faydalı. İşte serotonin dediğimiz mutluluk hormonunu da artırıyor, kas ve kemik sağlığımızı artırıyor, depresyona karşı bizi koruyor vesaire vesaire. Yani resmin bütününe baktığınızda aslında sağlık için sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, sağlıklı fiziksel aktivite aslında bütün bunları bize sağlayabiliyor. Sağlıklı fiziksel aktivite demişken çok yüksek oranlarda kendimizi fiziksel aktiviteye maruz bıraktığımız zaman da bunu nefes nefese kalma, çok uzun saatler spor yapma gibi diyoruz. Bu da mesela oksidatif stres, bir çeşit oksidatif stres. Oksidatif stres de vücut için biliyoruz ki hastalanmak için bir sebeplerden birisi. Evet. Dolayısıyla işte bu oksidatif stresi çok yükseltmemek gerekiyor. Çok aşırı spor da buna sebep oluyor.
Enteresan.
Sporsuz bir hayat da buna sebep oluyor. O yüzden bu dengeleri de çok iyi sağlamak gerekiyor.
Çok teşekkür ederiz Banu Hanım. Harika bir konuşmaydı. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili dinleyenlerimiz, Didem Güner'i hazırladı bu güzel program sizler için ve Leyla Kokusu'nu ben Yasemin Pamukçu sundum. Hoşçakalın. Leyla Kokusu.